Merhaba, ben Tunçer Gülsoy. Türkiye'nin ilk ve tek koçluk dergisi Koç Magazin Türkiye olarak yeni bir podcast yayın serisiyle sizlerle birlikteyiz. Birçok sorumuz var. En önemlisi şu: koç olmak herkesin harcı mı? Bu programı Koç Magazin Türkiye web sayfasından keyifle dinleyebilirsiniz. Bugünkü konuğum sevgili Rana Kaplan, hem meslektaşım, aslında çok da genç bir hanım tabii bana göre, ama şimdi zaten herkes benden genç olduğu için bu da çok hoşuma gidiyor. Önce şu soruyla başlamak istiyorum. Rana, biraz kendini tanıtır mısın bize?
Hocam, genç dediniz ama ben de çok genç değilim yani, 48 yaşındayım. Ben hep şey diyorum, espri yapıyorum. Benim yaşlanmam koçluğa başladığımda 15 yıl önce durdu. 15 yıl önceki gibi görünüyorum hala, o yüzden deyip böyle insanları da koçluğa motive ediyorum. 2012 yılında ben şirketimi kurdum. Onun öncesinde 13 yıl bankacılık deneyimim var. Yapı Kredi Bankası'nda operasyon merkezinde genel müdürlükte çeşitli görevlerde hizmet ettim. En nihayetinde 2019 yılında Yapı Kredi Bankası Bankacılık Akademisi'ni kurduğunda ben de o zamana kadar sadece kişisel gelişimim için, kendimi geliştirmek için birçok eğitimler ve koçluk eğitimlerini de almıştım. Akademiye geçip oradaki eğitimcilik sürecimi başlattım. Banka içerisinde birçok başlıkta kişisel gelişim eğitimlerinin tasarlanması ile ilgili çalışmalarım oldu. İletişim programlarının eğitimcisi olarak çalıştım ve akabinde kurum içi iç koçluk uygulamalarını hayata geçirebilmekle ilgili görev aldım. Yönetici koçluğu yaparak bir dönem iki ayrı departmanda oradaki görevlerimi sürdürdüm. Koçluk öyle bir şey ki, yani tabii siz koçlukla temas edip fayda gördükçe ve başkalarında da bu faydayı gözlemledikçe istiyorsunuz ki daha çok insana ulaşsın. Ben de o dönemde dedim sadece bankacılarla çalışmayayım. Bütün sektörden ve her profilden insana bu bilgileri ulaştırayım misyonuyla bankadan ayrıldım ve kendi girişimciliğimi hayata geçirmekle ilgili bir mücadele içerisine girdim. 2012 yılında Türkiye'de şirketimizi kurduk, eğitim danışmanlık şirketi olarak. 2017 yılında da Avrupa'da çalışmalara başlayıp 2019'da Avrupa'da, Almanya'da da ikinci şirketimizi, Rana Kaplan Coaching Zentrum'u hayata geçirdik. Ve Türkiye Avrupa'da yoğun çalışmalar yürütüyoruz yıllardır koçluk adına, mesleği icra edebilmek adına.
Çok güzel. Peki sen hangi koçluk okulundan mezun oldun ya da hangilerinden?
Aslında High Academy diye o zamanlarda biliyorsunuz malum 2016'da falan çok da o kadar koçluk okulları Türkiye'de aktif değildi. High Academy diye Amerika'da eğitim alıp Türkiye'ye gelip Türkiye'de çalışmalar yapan bir okulla ilk yollarım kesişti. Sonrasında şirket kurma aşamalarımda Lykon akreditasyonunu aldım. Zaten banka içerisinde almış olduğumuz birçok eğitimlerle de hepsini harmanlayarak bütün ekollerin dışında akademimize özel NLP ile de desteklenen bir koçluk eğitimi programını hayata geçirdik. Yaklaşık 5 yıldır da ICF okuluyuz. ACSTH onaylı programlar yapıyoruz. 6 tane akredite programımız var bu anlamda.
Ne kadar güzel. Peki bu çalışmaya başladığın zaman, yani kendi markanı oluştururken en çok seni zorlayan konular ne oldu?
Valla hocam, en çok zorlayan konular, 15 yıl öncesinden bahsediyoruz ya, koçluğun ne olduğunu doğru anlatabilmek çabası oldu aslında. O zamanlarda biliyorsunuz hani koçluk falan dediğimizde hadi ya hangi sporun koçusun falan diyorlardı bize. Diyordu ki yok bu öyle değil, tamam hani spordan çıkma bir bağlantısı var ama öyle bir şey değil bu deyip böyle sıfırdan herkese bunun ne olduğunu anlatabilme çabası en çok mücadele ettiğimiz noktaydı. Onun dışında tabii girişimcilik hikayesinde ciddi bir insan desteği, finansal destek gerekiyor. Bunlar yeterli olmadığında zorlanıyorsunuz. Hani orada onu söyleyebilirim. Ben bir KOSGEB girişimcisi olarak ufak bir KOSGEB desteğiyle kendi şirketimi kurabilmiş ve en nihayetinde bugün hani Türkiye'nin birçok noktasında eğitim noktaları oluşturup Avrupa'da da eğitimler verebilmeye kadar gidebilmiş bir koçum. Bunu niye söylüyorum? Hani elde avuçta hiçbir şey yok yani, çıkılan yolda bugün ne kadar her ne yaptıysam, her ne yapabildiysem bunu koçluk sayesinde, yani o eğitimlerde anlattığımız bilgiler sayesinde aslında yapabildim. Yapan Rana değildi, yapan koç kafasıydı. Böyle bir şey. Dolayısıyla hani zorlanma noktalarında da çözüm olan, ufuk açan, orada strateji oluşturmamızı, fırsatları fark etmemizi sağlayan şey koç bakışıydı kesinlikle. Ama maddi manevi zorluklarım oldu olmadı diyemem.
Burcun ne burcunu merak ettim.
Oğlak.
Aralık veya Ocak?
Ocak, 19 Ocak.
19 Ocak. Sen o zaman ama böyle kovaya da yakınsın.
Evet, aynen.
Oğlak burçlarını çok iyi tanıyorum çünkü kızım bir oğlak burcu olduğu için onlar inançlıdır, bir şey yapmak istedikleri zaman önce sonuna kadar uğraşırlar.
Çok övünürüm burcumla hocam. Koç burcumla övündüğümden daha çok övünürüm diyebilirim.
Ben gene koçluğun ne olduğunu anlatmaya çalışıyorum diyorsun. Bize hala kurban bayramlarında arkadaşlarımdan ondan sonra kurban edilen koç resimleri geliyor. Şaka olarak bayramda falan diye. İkincisi gene de bütün bu şeye rağmen bugün benim bildiğim Türkiye'de 40-50 tane hem koçluk okulu, senin gibi girişimcilerin kurduğu okullar, daha eskiler var, artı üniversiteler var, onların programları ve 40-50 tane şey var, okul var şu an bir şekilde ve büyük bir şekilde bunların sayısı artıyor. Bana göre artık insanlara anlatmak zorunda değiliz. İlk yıllar önce hatırlıyorum böyle bir Peryon Kongresi'nde rahmetli Ersin Günoy ile birlikte bizim bir ICF Türkiye standı vardı. Böyle küçük masalar kurmuştuk. Gelenlere koçluk yapıyorduk, demo yapıyorduk. Koçluk budur diye. Bir sefer de böyle kafelerde oturup gene bir koçluk haftasında onu da hatırlıyorum. Neydi orası? Bir tane büyük bir shopping mall vardı. Kanyon'a. Kanyon'a aşağısında bir kafe şeyinde anlaşmıştık. Millet geliyordu. Bize de bedava kahve veriyorlardı. Biz de orada insanlara koçluk yapıyorduk. Nereden nereye geldik?
Nereden nereye geldik?
Aşağıda daha da iyi olacağını düşünüyorum. Peki yeni koç olan insanlar var. Ben de ders veriyorum. Ben Umut Esen Akademi'de ders veriyorum. 4. modül var orada. O 4'te yola çıkmak. Yani koçluğun ilmini değil sanatını öğreten özel bir bölüm var. Onu da ben kendim tasarladım. Orada insanlara şunu söylüyorum. Diyorum ki birçok konu arasından hani değindiğimiz konuların en önemlisinden bir tanesi kendi markanı oluşturmak. İnsanlar kendi markalarını koçlar nasıl oluşturabilirler? Sen kendi deneyimine dayanarak yeni koçlara ne söyleyebilirsin?
Valla hocam kendi markamızı oluşturmakla ilgili bir kere hani marka yönetimine girmeden önce bu işe istekli ve gönüllü olmak, çok çalışıyor olmak ama bunun ötesinde marka olayım diye, markamı oluşturayım diye, isim yapayım diye bir strateji oluşturmamak gerektiğini düşünüyorum. Her şeyde olduğu gibi burada da adanmışlığın, burada da samimiyetin kendi markanızı oluşturmakla ilgili çok güçlü bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Yani gerçekten bu işe inanıp, bu işin diğer insanlara ve dünyaya sağlayacağı faydanın farkında olup, bu konuda emek edip ve çok da samimi olduğunuzda, yani strateji gütmeden bir şeyleri marka bilinci oluşturmanın dışında hani finansal olarak da hedeflediğiniz şeyleri böyle listenin çok başına koymadan sadece anlatmak, sadece görevi en iyi şekilde icra edebilmek. Çünkü malum biliyorsunuz yani bizim işte reklamımız vesairemiz çok olmuyor, etkili de olmuyor. Yani bizim en güzel reklamımız yaptığımız iş. Yaptığımız işin insanlardaki yansıması, onların referansları, onların söyledikleri. Böyle her yere gire çıka, çok eylemde kalarak, bu hani koşulun da çok temel dinamiği ya, hep eylemde kalarak, çok fazla çeşitli ortamlara girip, fazla hani çok çeşitli networklere girip ya da o networkleri oluşturup, sadece ve sadece bu işi anlatabilmek, sadece bunu anlatabilmekten keyif almak bir süre sonra aslında isminizin duyulmasına ve kendi tarzınızı, kendi markanızı oluşturmanıza kapılar açıyor. İlk gün nasılsa son günde öyle olabilmek, kendi değer ve ilkeleriyle birlikte yol alabilmek. Yani ben marka olacağım, markada algı yönetimi nasıl yapılır, marka yönetimi nasıldır, bunun için nasıl stratejiler oluştururumu ikinci plana bırakıp öncelikle biraz böyle daha manevi, daha soyut kavramlarla birlikte yolda oluyor olmak çok değerli diye düşünüyorum bu anlamda.
Bu konuda seninle tamamen aynı şeyleri düşünüyorum. Evet, yani ben bunu şey olarak öneriyorum. Diyorum ki öncelikle bu işin en olmaz olan tarafı insan sevgisi. Yani insan sevginiz yoksa diğer her şey boş. Yani teknikten önce bir insan sevgisi, insana saygı Ben şimdi senin sözlerinde bu şeylerimin bir şekilde yansımasını görüyorum. Peki koçluk herkese göre bir iş midir? Yani herkes koç olabilir mi? Çünkü birisi, bir yakın arkadaşım bana bir gün sordu. Dedi ki, yani şimdi de burada da koçluk okulları programları var. İşte 4 modül, 5 modül, her neyse değişik şeyler, programlar var. Bunların da belli bir bedeli var. Yani herhangi bir insan gidip parasını ödedikten sonra bu modülleri alabilir. Alıyor ve ona bir şey de veriliyor. Bitirdiklerine dair bir sertifika da veriliyor. Fakat yani bu yeterli midir? Herkes koç olabilir mi? Bu iş için bir ön yeterlilik gerekir mi? Bana sordu. Ben de düşündüm. Yani mesela hakikaten bazı insanlar var. Yani ben de yani bu insandan bana göre koç olmaz diye düşünüyordum. Ama şeyde yok. Bir ön yeterlilik diye bir şey de yok. Sonra bunu ben başka bir çok saygı duyduğum, aynı zamanda benim hocam olan bir koça, ismini zikretmiyorum çünkü ondan izin almadığım için. Ona sordum. Dedi ki fark şöyle olacak dedi. İnsanlar kötü koçlar zaten dedi. Yani işlerini kötü yaptıkları için bir şekilde ya yapamayacaklar ya elimine olacaklar. Yoksa sizin yapacağınız tek şey onları düşürmeden kendi yapabileceğiniz en iyi şeyi yapmaktır dedi. O yüzden şimdi sana soruyorum. Herkes koç olmalı mı? Ya da sana gelen herkese gelip bir yani eğitimine katılmak istiyoruz Rana Hanım. İşte şu kaç modül bilmiyorum sizinki. Herhalde 120 saat civarında bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Herkes katılabiliyor mu?
Hocam 133 saatlik bir program ve onun dışında CTE akreditasyonlu eğitimlerle de devam ederlerse zaten orada 300 saati geçiyor. Şöyle söyleyeyim, ben burada bunu ikiye ayırmak istiyorum. Herkes koçluk eğitimi almalı. Herkes koçlukla tanışmalı. Koçluk programlarında kendi hedefleriyle, kendi zihinleriyle çalışıyor, yol alıyor, o uygulamaları bu çerçevede yapıyor olmalılar. Bununla birlikte koç olmak dediğimiz şey çok başka bir şey. Koç olmak dediğimiz şey istediği kadar kaliteli bir eğitim alsın, istediği kadar o sertifikaya hak kazansın. Çok öyle kolaylıkla hani bilgileri bildiği için olabileceği bir şey değil. Hani bilmekten olmaya doğru gidilen o bilgileri hale geçirmek dediğimiz, daha böyle idraka taşımak dediğimiz nokta tabii ki deneyimle sabit. Şimdi bir kere kişi kendine ve çevresine fayda için ya da kendi kariyerine, iş hayatına, özel hayatına fayda için bu programları almaya başladığında bir noktadan sonra kendisi ne kadar yüksek fayda görürse bunu diğer insanlara anlatmakla ilgili de o kadar motivasyon sahibi oluyor. İşte burada bu noktada yine olmak için değil de yine fayda için yürümeye devam ederse, deneyimlerini her an, koçluk deneyimlerini, seans deneyimlerini her an arttırmak üzere yılmadan ve yılmadan o kaynakları fark edip, yaratıp daha çok insana ulaşma ile ilgili bir davranış modeli içinde olursa, yine olmazsa olmaz neye hizmet ettiğinin farkında olup, aslında bir insana koçlukla birlikte dokunurken yaşam içerisinde, kendi varoluşuyla ilgili, diğerlerinin varoluşuyla bağlantıya geçmesiyle ilgili neye hizmet ettiğinin farkında olursa ancak bence iyi ve olması gerektiği gibi bir koç olabilir. Yoksa hani işte böyle de bir meslek var işte deyip, yani ben 15 yıldır bu sektördeyim, siz daha fazla. Biz hala böyle bir ayaklarımızı uzatıp da tamam biz olduk artık demiyoruz, yani öyle bir şey değil. Kolay değil. Bir kere bunun hani kolay olmadığını baştan biliyor, bedelleri ödemeye hazır oluyor olmaları lazım. Tabii illaki olmazsa olmaz. Koçluk eğitimi aldıkları ilk kişisel gelişim eğitimi de olmamalı. Yani koçluğa gelene kadar kişisel gelişim anlamında kendilerine yatırım yapmaları gerekiyor. Benim programa katılmak isteyen kişilerle ilgili eğer böyle bir şeye rastlarsam, daha önce hangi programları aldınız dediğimde, yok ben ilk defa bir kişisel gelişim eğitimi alacağım dediklerinde diyorum ki o zaman biz önce bir bireysel seanslarla başlayalım isterseniz diyorum. Dolayısıyla hani seans ya da eğitim fark etmez. Koçluk dokunuşu her şartta faydalı ama koç olmak çok başka bir olay. Yani bence herkes olamaz çünkü insan biraz böyle hazdan beslenen, bedel ödemeyi çok sevmeyen bir canlı olduğu için kestirmeden bir meslek edinmek için koç olunmaz.
Kestirmeden bir meslek edinmek için koç olunmaz. Aynı fikirdeyim. Benim de burada benzer bir şekilde benim de bir kişisel şeyim var. Diyorum ki koçluk okulları size iyi birer hamur verir. Ama pizzanızı siz kendiniz pişirmek zorundasınız. Yani herkes o hamurdan kendi birikimine göre, kültürel birikimine, eğitimine, iş hayatındaki deneyimine, ailesinden aldığı şeyler, bugüne kadar gelmiş olduğu insani gelişim programları, herkes kendine has bir pizza pişirmeli. Yani ben bir kendi şeyimi bambaşka şeyler koyuyorum. Onun için sanatsal şey var, mühendislik var. Bir erkeğin bakış açısı var ama mesela bir kadının bakış açısı, onun mesleğinden gelen şeyler de farklı olmalı. Dolayısıyla herkes kendi pizzasını pişirmeli. Bunun cazdaki şeyi, karşılığı şudur. Size derler, burada teknik olarak öğrettik enstrümanınızı nasıl çalacağınızı. Ama şimdi bunları unutun, gidin kendi sesinizi bulun.
Aynen öyle. Aynen öyle.
Çok teşekkür ediyorum. Son söylemek istediğim bir şey varsa, yani benim sormadım ama senin Koç Magazin Türkiye ve aynı zamanda Koçluk Camiası'na söylemek istediğin, bir paylaşmak istediğin bir şey varsa lütfen onu da söyle.
Efendim, zaten deneyimli koçlar, birbirimizi tanıdığımız ve koşu okulu kurucuları, hani bu noktada zaten bilinç düzeyi olarak ve eylemsel olarak bence Türkiye'de çok iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Yani orada ortak bir sinerjiyi, birbirimizle temas etmesek de oluşturduğumuzu ve aynı şeye hizmet ettiğimizi düşünüyorum. Koç Magazin özelinde ben sevgili Murat Ercan'ın önünde büyük bir içtenlikle, saygıyla eğiliyorum. Acayip güzel bir şey ortaya çıkarttı. Çok yönlü bir şekilde çok güzel bir şey ortaya çıkarttı. Yıl dönümü kutlamasında online yapılan bir kutlamaydı. Ben inanılmaz kaliteli bir organizasyon izledim. Şu anda koşuk camiasının gerçekten ihtiyacı olan, biraz daha böyle sesimizi duyurabileceğimiz, doğru bilgilerle insanları buluşturabileceğimiz bir platform yarattı. Şu an işte burada hani sizinle bile bu sohbeti yapıyor olmak öyle kıymetli ve değerli ki. Dolayısıyla böyle ona buradan kocaman sevgilerimi gönderiyorum. Her daim hepimizin yolu açık olsun. Ve insanların da hani bu dergiyle temas eden ya da bu podcast'i izleyecek ama henüz koçluk eğitimi almamış kişiler varsa da mutlaka mutlaka çalacakları kapının koşuk okulları olması gerektiğini böyle üstüne basa basa söylüyorum. MYK'da meslek şartları netleşiyor ve zaten şu anda netleşmiş durumda ama süreçlerle ilgili bir iki yıl sonrasında artık Türkiye için MYK onayı da istenecek. Dolayısıyla burada da koşuk okullarıyla temas etmelerinin çok kıymetli olacağını düşünüyorum. Nacizane bunu söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum size de. Çok keyifliydi.
Ben de demin biz dediğim Koç Magazin Türkiye olarak biz de sana teşekkür ediyoruz. Hem bu çok güzel bilgiler için, aydınlattığın için bizi, artı tabii Murat bunları okuduğu zaman muhakkak sana teşekkür edecektir ama onun namına ben önden teşekkür edeyim. Şu açıdan Murat'ın yaptığı işi çok değerli buluyorum. Çok birçok değişik koçluk okulumuz var ama bunları bir şekilde ortaya koyan, bizleri ifade eden bir dergi yoktu. Bu boşluğu da Murat çok şık bir şekilde doldurdu. Çok teşekkür ediyorum. Sana iyi çalışmalar diliyorum. İnşallah görüşmek üzere.
İnşallah, çok isterim. Çok sevgiler, kolaylıklar.